Ayrım 19. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 191. 72. Bedie La Roche'de doğmuştu. Annesinin bir konfeksiyon mağazası vardı. Öğrenimini Paris'te yapmış, tatilleri ise hep La Roche'de geçirmişti. Eski kuleleri, kemerli sokakları ve komşu La Palisse kentinden gelen tayfalarıyla, balıkçıları, turistleri ve taze deniz havasıyla doğduğu kenti severdi. Annesi ölünce Bedie'nin de La Roche ile bağı kopmuştu. Evlendiğinde karısı, balayını doğduğu kente geçirmek isteyip istemediğini sorduğunda İsviçre'yi yeğlediğini söylemişti. Bir gün parlamentoda yaptığı bir konuşma sırasında Bedie öz kentini şöyle andı. Politik muhaliflerine kara çalmak sevdasında olan komünist beylerimize şunu hatırlatayım. Ben direniş hareketine katılmış ve Bourbonlara karşı ayaklanan La Roche ile dört çavuşun anısına ömür boyunca sadık kalmış bir adamım. Tumturaklı konuşma yöntemlerinden biriydi bu Bedie'nin. Aslında geçen sonbahara kadar La Roche'yi düşündüğü bile yoktu. Doğduğu kentin aklına gelmesi Nihales'in kendi yanında Plevni'ye söylediği şu sözlerden sonra olmuştu. Bana kalırsa La Palisse Avrupa ordusunun ikmali için eşsiz bir liman. Tabii başta yan yollar olmak üzere çözülmesi gereken birkaç küçük sorun var. Ancak işin en kötü yanı şu. La Palisse'de kıyamet kadar kızıl var. Onları ne yapacağız? Bedie gülümsemiş ve İyi bilirim ben La Roche'yi demişti. Memleketimdir benim. Doğrusunu söylemek gerekirse komünistler orada, Paris'te olduklarından daha azdır. Ama onları daha da azaltabilmemiz mümkündür. Bu geniş ölçüde polisimizin enerjik çalışmasına bağlı olan bir şey. Bu konuşmanın üzerinden 4 ay geçmiş ve La Roche'de durum daha da gerginleşmişti. Ocak'ta da La Palisse'li dokerler Çin Hindi'ne gönderilecek silahları gemilere yüklemeyi reddettiklerinde Nihales gülümsemiş ve ne zamandan beri hamallar karar vermeye başladı diplomatik konularda demişti. Bir dizgici eline verilen yazıyı dizer, hiç kimse ona yazının içeriğini beğenip beğenmediğini sormaz. Bu kendini bilmezlere açlık diyeti uygulamalı ki anlasınlar başlarından büyük işlere burun sokmanın ne demek olduğunu. Nihales güneye gitmiş, orada yeni öfkeler, yeni üzüntüler yapışmıştı yakasına. Ancak Bedie, La Roche'deki olayları dikkatle izliyordu. Dokerler pes etmiyorlardı. Yalnız işçiler değil, halkın önemli bir bölümü de onları destekliyordu. Emniyet Müdürlüğü merkezden yeni CRS birlikleri gönderilmesini isteyip duruyordu. Bedie, Nihales'in son günlerde kendisine soğuk davranmaya başladığını seziyordu. Marsilya'dan ayrılmadan önce verdiği yemeği, Bido, Basti, Garsi ve Pino'yu çağırmış, Bedie'yi atlamıştı. Bu yalnızca kabalık değil, aptallıktı. Üstelik tam da komünistlerin ona kara çalmaya çabaladıkları bir sırada. Ama bir Amerikalı'dan akıllıca taktikler beklemek de gülünç olurdu. Nihales'in La Roche'in önemine ilişkin sözlerini anımsayan Bedie, Amerikalı'nın güvenini yeniden kazanabilmek için La Roche'den gelen raporları dikkatle okumaya başladı. Okudukça gençlik günleri geliyordu gözünün önüne. Bildik sokak adları, tanış adları belliğinde yalazlanıp yitiyordu. Mobilya yapım evi olan bayan Bergeren'in dokerler için 10 bin frank bağışladığını okuyunca çok şaşırdı. İyi bir katolik olarak bilinen kiliseye giden bir kadındı bayan Bergere. Bedie bir zamanlar onun kızına kur yaptığını anımsadı. Annenin yanında sakın Tanrı'ya falan inanmadığımı söyleme demişti Jeanette bir gün. Sonra seninle çıkmamı yasaklar. 15 yıl önceydi bu. Jeanette herhalde çoktan evlenmişti. Bedie katolik partiden milletvekili olmuştu. Bayan Bergere ise komünistlere yardım ediyordu. Bedie yine bir gün La Roche'den gelen raporları gözden geçirirken yapılan bir mitingde Lejean'ın da konuşma yaptığını okudu. Anlaşılan tersanede çalışıyordu Lejean. Çılgına dönmüştü Bedie. Nereden çıkmıştı gene bu Lejean? Memlekette ondan başka hiç mi mühendis kalmamıştı? Lejean'la karşılaşmasını unutmamıştı Bedie. Ömrümde böyle bir fanatik daha görmedim diye düşündü. Onunla belki bir saate aşkın konuşmuştum da bir kez olsun gülümsememişti. Hem benzin tankına kibrit çakıyorlar hem yanıyorum diye şaşkınlıkla bakınıyorlar. Bedie İçişleri Bakanı'na telefon etti. Bakan içini çektikten sonra gerçekten aptalca bir şey bu. Gerekli önlemleri alacağını söyledi. Bütün bunlar 18 Şubat'ta oluyordu. 2 gün sonra ise ülkenin tüm gazeteleri La Roche'den söz edeceklerdi. Olaylardan bir gün önce Nice'den dönen Nihales can sıkıntısıyla sekreterine şunları söylüyordu. Fransa lime lime olmuş bir etekliktir. Ancak deliler bunun yamanabileceğine inanabilir. Parmağını dokundursan eriyip dökülecek hale gelmiş artık. General Daves haklı galiba. 20 Alman tümeni tüm Garsilerin, Bediyelerin gülümsemelerinden daha iyi. Üzücü ama ne yazık ki böyle. Geriye bir coğrafya kalıyor, Hamburg. La Roche'in yerini tutamaz. O zaman biz de Fransızsız değil ama Fransızlarsız hallederiz bu işi. Lejean, La Roche'ye gelir gelmez hemen Doktor Roux ile buluştu. Bu 40 yaşlarında az konuşan, tıknaz ve yanağında yara izi olan bir adamdı. 41'de kendini tutamayıp Moskova dayanıyor diye bağırdığı için SS subayı yüzüne kamçıyla vurmuştu. Geldiğin iyi oldu dedi buluştuklarında Lejean'a. Şu sıralarda iyiden iyiye cephenin ön hattına dönüştü burası. Limanın girişindeki büyük duvar üzerinde Lejean kocaman bir yazı gördü. La Roche hiçbir zaman bir Amerikan kasabası olmayacak. Kasaba halkının yaşamı çok kötüydü. Balıkçılar tuttukları balığı bazen denize döktüklerini söylüyorlardı. Her yerden, İzlanda'dan, Hollanda'dan, Fas'tan balık geliyordu. Konserve fabrikaları birer birer kapanmıştı. İhtiyar bir balıkçı gülümseyerek, "Bir de sen Amerikalılar yardım etmiyor diyorsun," dedi. "Bana kalırsa ediyorlar. Öte dünyaya bir an önce gitmemiz için ellerinden geleni esirgemiyor adamlar." Yapı işçileri arasında işsizlik çok yaygındı. Kent savaşta yıkılmış ve gerekli onarımlar yapılmamıştı. Kalabalık aileler yarı yıkık barakalara sıkışıp kalmışlardı. En kötüsü de dokerlerin durumuydu. Ayda 10 gün çalışıyorlardı ve kazandıkları ailelerini beslemeye yetmiyordu. Ruh bir gün herkes demişti barıştan yana olduğundan, iğrenç savaşa bir son vermenin zamanı geldiğinden söz ediyor. Dokerlerin ise konuşmaya değil eyleme ihtiyaçları var. Nazi subayların limanda denizaltılarla ilgili gizli bir takım deneyler yaptıkları söylentisi dolaşıyordu. İkide bir de Amerikalılar geliyor ve liman donanımlarına, silah deposuna, yollara bakıyor, inceleme yapıyorlardı. Dokerler ve işçiler bütün bunların yeni bir işgalin hazırlıkları olduğunu anlıyorlardı. Ama onlar arasında da tereddütte olanlar vardı. Zanaatçılar, dükkancılar ve memurlar ise Südkest ya da La Charente Libre okuyorlardı. Bu gazetelerde Rusların Fransa'yı ele geçirmek istedikleri, eğer Amerikalılar olmasalardı şimdiye dek çoktan La Roche'ye çıkmış olacakları yazılıyordu. Yine bu gazetelere göre bir avuç komünist dokerlerin gözünü yıldırmıştı. Ruh kısa süre önce Moskova'dan büyük miktarda para almış ve İsviçre bankalarına yatırmıştı. Lejean bir canavardı. Paris'in kurtulduğu gün sokaklarda ilkokul çocuklarını öldürmüştü. Saf vatandaşlara bütün bunların uydurma olduğunu kanıtlamak gerekti. Bobino ustaya Rusların kendilerinde de bomba olduğu halde atom silahlarının yasaklanmasını istediklerini açıklamak, balıkçı Felix'i kimsenin kayığını elinden almak niyetinde olmadığına inandırmak, Brie'ye eğer La Roche bir Amerikan üssü olursa evine veda etmek zorunda kalacağını söylemek gerekti. Bediye bayan Bergeren'in nasıl olup da dokerleri desteklediğine şaşıp kalmıştı ama yaşlı kadının gazetede La Roche'ye yüzlerce ton melinit, patlayıcı bir madde getirildiğini okuyunca torununu nasıl göğsüne bastırıp çıldırmış bunlar, vicdansızlar diye haykırdığını bilmiyordu. Paraları da Lejean'ın kendisine dokerlerin savaşa karşı olduklarını açıklamasından sonra vermişti. Lejean neredeyse hemen her akşam bir konuşma yapıyordu. Atom bombasından, kirli Çek dolandırıcılıklarından ve Çin Hindi'ndeki kirli savaştan söz ediyor, Bediye'nin Fransız havacılık sanayinin boğulmasına nasıl yardım ettiğini ve Amerikalıların SS'leri nasıl silahlandırdığını anlatıyordu. Lejean'ın içinde bir tek biblonun bile bulunmadığı bomboş ve keder verici odasına bakan Ruh, "Yalnız mı yaşıyorsun burada?" diye sordu. Sorar sormaz da hatırladı. Arkadaşları Lejean'ın savaş sırasında ailesini tümüyle yitirdiğini anlatmışlardı. Lejean yine de sakin bir sesle yanıtladı sorusunu arkadaşının. Pek az bulunuyorum burada. Geceleri yatmadan yatmaya, yalnız kaldığı o pek seyrek anlarda, başkaları gevezelik edip düş kurarken ya da çocuklarıyla uğraşırken nasıl büyük bir acıyla yalnızlığını yaşadığını kimseye anlatamazdı. Fazla yorgunluktan uykusuzluk çekiyordu. Aslında yatar yatmaz hemen uyuyor ama bir saat sonra uyanıyor ve bir daha da uyuyamıyordu. Kitap okumaya çalışıyor ama yorgunluk dikkatini toplamasına engel oluyordu. Geçmişe ilişkin kopuk tablolar geliyordu gözünün önüne. Bazen açık seçik olarak Josette'in, Chopin'in nocturnünü çalışını duyuyor. Bazen Mimi'nin gülüşü okşuyordu kulaklarını. En çok da Polly anımsıyor, o utangaç çocuğun direnişiyle Gestapo'yu deliye çeviren mert adama nasıl dönüştüğünü gözünde canlandırmak, ağır yaralı yatarken ve kurşuna dizilmek için götürülürken neler duyduğunu, neler düşündüğünü anlayabilmek istiyordu. Lejean'ın bildiği tek şey Paul'ün ölmeden önce söylediği şiirden birkaç dizeydi. Ve tüm yollar boyuncaki güller, tüm yollar. ölüm rüzgarını yalanlıyorlar. Demek ki severek ölmüştü Paul. Yakıcı Temmuz gecesinde güllerin kokusunu duymuş, ölüm rüzgarının hayat karşısında güçsüz olduğunu anlamıştı. Bu bir yandan son derece basit, son derece anlaşılır bir şey. Öte yandan da ölüm saklambaç oynar ve saatler, harfler, yüzler birbiri ardınca görünüp yiterken yaşamın sıcaklığını ve doygunluğunu duymaya kendini veremezken gündelik yaşayışın telaşından çok uzaklarda erişilmez bir duygusal sezişti. Neden ölmüştü Paul? Neden kucaklayamıyordu şimdi oğlunu ve duyamıyordu kendi ağzından ölümü nasıl yalanladığını? Sabahları ise fabrikaya gidiyordu Lejan. Çalışıyor, mühendislerle, işçilerle sabırla sinirlenmeden konuşuyor. Sonra ya parti il komitesine ya da La Palisse dokerlere gidiyordu. Kısacası tüm yitirdiklerinden sonra elinde kalanlarla yoldaşları, parti ve Fransa ile yaşıyordu. Ocakta dokerlerin silah sandıklarını La Palisse yüklemeyi reddetmeleri üzerine açlıkla dize getirilmelerine karar verildi liman işçilerinin. Liman bir savaş kampına dönüştü. La Palisse'nin yoksul semtlerinde durum korkunçtu. Aç çocuklar bir patatese pastaya bakar gibi bakıyorlardı. Lejan'ın her gün yineleyip durduğu söz şu idi: ya dokerlere yardım ya da Amerikalılar ve ölüm. Fabrikalardan para toplanıyor, dükkanlar dolaşılıyor, köylerden kümes hayvanları getiriliyordu. Bu arada Lejean Mado'dan bir telgraf aldı. Parisli kadınlar dokerlerin çocuklarına un ve süt tozu göndereceklerdi oradan. Dokerlere silahları yüklemeleri için zor kullanan askerler onlara maaşlarını bağışlıyorlar, tütünlerini veriyorlardı. 20 Şubat'ta limanda mısır yüklü Alfa, gübre yüklü Sen gemileriyle Çin Hindi'ne silah gönderecek olan oraya gemileri duruyorlardı. 30 kamyon dolusu CRS rıhtıma getirildiğinde daha gün ağarmamıştı. Sabah limana bir kadın delegasyonu geldi. "Anneler ve kadınlar sizlere teşekkür ediyorlar," dedi genç bir kadın heyecanla ve Ruh'u kucakladı. CRS subayı bağırdı: "Biz de teşekkür edeceğiz şimdi onlara." Orayı tayfaları toplanıp dokerleri destekleme kararı aldılar. Bu sırada limana getirilen askerlere sandıkları yükleme emri verildi. Limana yaklaşmak isteyen işçileri CRS'ye yakalayıp dövüyordu. Akşam bir toplantı yapıldı. Dokerler, işçiler, kadınlar konuştu. Toplantı bittikten sonra halk geniş Emi Dema bulvarı boyunca yürümeye başladı. Ru kalabalık içinde Lejan'ı buldu. "Bir şeyler söylesene onlara." İşçiler omuzlarını aldılar Lejan'ı. "Oğlum partizanlarla birlikte çarpıştı ve can verdi," diye başladı Lejan. 18 yaşındaydı. Gruplarının adı Stalingrad'tı. Dokerlerimize karşı gerçek bir orduyu seferber ettiler. Ama dayanıyor dokerler. Eğer bizim Stalingrad insanlarına karşı savaşacağımızı düşünüyorlarsa Amerikalılar yanılıyorlar. La Roche'ye hiçbir zaman bir Amerikan üssü olmayacaktır. Ölüm hiçbir zaman galip gelmeyecektir. Kalabalık Marseille'i söylemeye başladı. "Vatan evlatları, ileri." CRS'ler kadınların üzerine atıldı, copla, dipçikle vuruyorlardı. Kufand anayı yere devirdiler. Tüm kent tanırdı Kufand anayı. Üç oğlu Nazi katillerin eline düşmüştü. Ruh kadını yerden kaldırırken bağırdı: "Bana vur erkek sen alçak herif. Bir yanağımı SS'ler parçaladılar, ötekisini de sana ayırdım. Yaklaş, yaklaş da geberteyim seni." Ruh'un arkasından dolaşan bir polis başına vurdu ve Ruh yere kapaklandı. Lejan'ın ellerine kelepçe taktılar. Gece rüzgar ve çığlıklarla dolu olarak bastırdı. La Roche uyumuyordu. Yürekleri acı ve gururla dolu insanlar sokaklarda dolaşıyorlardı. Lejan hücresinde titredi. Penceresinin altında Marseillaise'i söylüyorlardı. Şarkılar hızını artırmış olan rüzgara karşıydı. Kalabalık uzun süre hapishane duvarlarının dibinde şarkı söyledi. Uzaklarda ise okyanus kudurmaktaydı. Sonra tüm sesler dindi. Hapishane gecesi karanlık ve bomboştu. Ama Lejan'ın kulağına fısıldaşan, gülen, şarkı söyleyen sesler geliyordu. O da dudaklarını kımıldattı. Ve tüm yollar boyuncaki güller, tüm yollar. Ölüm rüzgarını yalanlıyorlar. 73. Bediye evcimen bir adamdı. Karısından başka herkesin bilip kabul ettiği bir şeydi bu. Savaşta iflas etmiş, mantaisli bir mülk sahibini kızı olan Polin Bediye, eğitimini bir Katolik okulunda yapmıştı. Evlilik onun için özgürlüğe kavuşma oldu. Bediye onu büyülemişti. Daha önce yüzlerce kadını büyülediği gibi tıpkı. Genç karısına kompliman yapmada hiç cimri değildi. Ona eğlenceli şeyler anlatıyor, armağanlar veriyordu sık sık. Bir rastlantı sonucu kocasının cebinde küçük bir pusula bulana kadar kendini mutlu sayıyordu Polen. Pusulayı Kolidin adlı bir kadın bir tanecik civcivine yazıyordu. İşinden kovulmuştu Claudin. Neden olduğunu civcivi bilirdi ve şimdi çok acele olarak 20 bin franga ihtiyacı vardı. Polin bunun bir şantaj olduğunu sandı ama pusulayı kocasına gösterince Bediye öfkeyle başkalarının ceplerini karıştırmaktan utanması gerektiğini, hayatın bir genç kızlar pansiyonu olmadığını söyledi. Polin bütün gün ağlamaktan şişmiş gözleriyle odasına kapanıp yattı. 2 yıl önce olmuştu bu. Bediye Claudine'i çoktan unutmuştu. Marie almıştı onun yerini. Sonra Fernande, en sonra da Lucy. Sık sık sevgili değiştirirdi Bediye ama Polin'i taparcasına sever ve kendini örnek koca sayardı. Sık sık eğer savaş başlarsa ailesine ne olacağını düşünürdü. Başlayacaktı da savaş, hem de çok geçmeden. Neales üs kurulması işleriyle uğraşıyordu. Demek ki Fransa'nın bu işten paçayı kurtarması olanaksızdı. Daha sonraları iyiden iyiye karanlık görmeye başladı Bediye geleceği. Amerikalılar ilk iş olarak Moskova'ya bir bomba atacaklar. Ama bundan bize bir yarar gelmeyecek. Ruslar da Fransa'yı işgal edecekler. Sonra Amerikalılar bizi kurtarmaya başlayacaklar. Ne güzeldi Garcia'nın o esprisi. Belki işgale kadar yaşarım ben ama kurtuluşa kadar hiç kimse yaşayamayacak. Polini ve kızı Brezilya'ya ya da Arjantin'e gönderebilirim ama neyle geçinecekler orada? Garcia aptal değil. Mexican Eagle'a yatırdı paralarını. Ailesi ne güzel güvence altında şimdi. Bazı milletvekillerinin çek dolandırıcılıklarına karıştıklarını öğrenince Bediye yüzünü buruşturdu. Bu her şeyden önce aptallıktı. Komünistlerin eline böyle kozlar verilmemeliydi. Oysa Bediye'nin elleri tertemizdi. Bir kez yalnız Vanko onu kahvaltıya çağırmıştı. Olağanüstü bir kahvaltıydı bu. Ama böyle bir şey de suç olamazdı ya. Bir tek frank almamıştı kimseden. Bu yüzden Legland'ın söylediklerini duyunca çok şaşırmıştı. Komünistler Peyre Vanko işine senin adını da karıştırmak niyetindeler. Hiç şüphe yok ki çok gizli bir şey bu. Muhbirlerimiz var bizim. Benim adımı mı? Ama ben Peyre ile ömrümde bir kez konuşmuş değilim. Ne yaparsın? Komünistler bir kez birine çamur atmak istediler miydi? Aşağılık bulacakları hiçbir yöntem yoktur. Bediye düşünmeye başladı. Neler uydurmuş olabilirlerdi acaba? Evet, gerçi işleri son sıralarda biraz düzelmişti. Ailesine bir şeyler sağlayabiliyordu ama kimseden bir şey çalmamış, kimseyi aldatmamış, dürüstlükten ayrılmamıştı. 8 ay sandalyesiz bakan olarak kaldığı sürede gazetecilik yapmıştı. Neales, Amerikan gazeteleri için birkaç makale yazmasını rica etmişti. Geri çevirebilir miydi böyle bir isteği? Nivey'den 40 bin dolarlık bir çek alınca elbette çok sevinmişti. Ama bunda kötü olan ne vardı? Amerikalılar iyi para ödüyorlar doğrusu ama herkese değil tabii. Bir yazının altında Bediye eski bakanlardan imzası olunca bunun bir anlamı oluyordu. Aptallık da bunun üzerinde düşünmek. Transok'un Peyre Vanko yolsuzluğuyla hiçbir ilgisi yoktu. Komünistler belki de Revue Asiatique'de çıkan yazısını fırsat bilip buradan bir şeyler tutturmak istiyorlardı. Ama suç olacak ne vardı ki o yazıda? Bediye ekonomi, politik de öğrenimi yapmıştı. Sömürgelerle de her zaman ilgilenmişti. Fayer yazmasını rica etmiş, o da yazmıştı. İyi de para ödemişlerdi doğrusu. Sıradan bir gazeteci değildi ki o, büyük bir uzmandı. Burada yalnız dış bir ilişki vardı, Çin-Hindi. Komisyonda oradaki birliklerin takviye edilmesi neden önerdiği sorulabilirdi. Oysa yurtsever güdülerle hareket etmişti. Eğer Kızıllar Bao Dai hükümetini devirirlerse Fransa'nın bütün sömürgelerini elveda demesi gerekecekti. Konuşmalara kimsenin para ödediği yoktu. Komünistler çizmeden yukarı çıkıyorlardı. Bu onlara pahalıya mal olacaktı. Bediye bir türlü yatışamıyordu. Belki de Fayard'a hiç vermemeliydim o makaleyi. Kaypak bir adam çünkü. Pis bir durumdayım. İyi ama komünistler neden ille de benim üzerime çullanıyorlar? Biliyorum, aslında tüm olarak hükümetin politikası hoşlarına gitmiyor. Ama ben hükümet içinde en solda bulunan değil miyim? Anlaşmazlıkları gidermeye, sert çıkışları yumuşatmaya çalışıyor muyum? Anlamaları gerek komünistlerin bunun nasıl zor bir iş olduğunu. Biraz daha düşündükten sonra Bediye yapılacak en iyi şeyin zaman kazanmak olduğuna karar verdi. Yolsuzluk dosyalarını inceleyen komisyon yakında işini bitirecekti. Komünistler biraz bağırır çağırırlar sonra seslerini keserlerdi. Önemli olan şimdilik onları yatıştırmaktı. Elbette Amerikalılarla atışmak aptallık olacaktı ama tutulacak ölçüye bağlıydı bu. 3 yıl önce pahalılıkla savaşım konusunda yaptığı konuşmada bir tümcesini merkezciler alkışlarken öbürünü komünistler alkışlamıştı. Neden bir kez daha denememeliydi aynı şeyi? Aldatmaca yoktu bunda. Politikaydı bu. Bedie, Almanya sorunu üzerine bir konuşma yaptı. Fransa'nın sınanmış dostları vardı. Amerika ve İngiltere'ydi bunlar. Almanya ile işbirliğinin sıkıştırılmasına karşı değildi o. Ama Prusya militaristlerinin canlandırılması konusundaki düşüncesi olumsuzdu. Bir Fransız olarak konuşuyorum ben. Tarihin çok kısa bir dönemi içinde topraklarımızı 3 kez çiğneyen bir ordunun yeniden dirilttiğini düşündüğümde kanım damarlarımda donacak gibi oluyor. Biliyorum, Wehrmacht konusunu komünistler propagandalar için kullanıyorlar ama komünistler arasında da Alman ordusunun kurulmasını, Kominform öyle emir verdiği için değil, Fransız oldukları için protesto edenler vardır. Kısa süre önce Bay Şirke ülkemizi ziyaret etmişti. Bu ziyaret dolayısıyla komünistlerin giriştikleri kampanyayı hiç doğru bulmadım ben. Fransız konukseverliğine gölge düşüren davranışlardır bunlar. Bay Şirke'nin Figaro'daki demecini büyük bir zevkle okudum. Ama ben direniş günlerinden Bay Şirke'nin Otto Abetz'in danışmanı olduğunu da unutmuş değilim. Bedia sözlerini bitirdiğinde sağdan soldan isteksiz, tek tük alkış sesi duyuldu. Bunlar da özel dostlarıydılar. Meclis büfesinde Bedia, komünistlerin en az sertlerinden olarak bilinen Duran'la konuşmayı denedi. 44'te mitinglerde nasıl birlikte konuştuğumuzu anımsıyor musunuz? Şimdi hiç değilse Almanya sorununda ortak bir tavır alamaz mıyız acaba? Duran gülümsedi. Video ile paylaşamadığınız bir şey mi var? Bir gün sonra Niales, ''Kızılların değirmenine su döküp duruyorsunuz.'' diyordu. Şovenist duyguların kışkırtılması yalnız Moskova'nın işine yarar. Bu hem bize hem de Fransa'ya kötü hizmettir. Bedia'nın sıradan bir Fransızın düşüncesini de dikkate almak zorunda olduğunu açıklamaya çalışması boşuna oldu. ''Sizin yol gösterici olmanız gerek.'' dedi Niales konuşmasının artık sona erdiğini anlatan bir jestle. ''Yoksa içgüdüleriyle hareket eden bayağı kişilere yaranmak değil.'' Bedia'nın Niales'in kendinden soğuduğunu sezmeye başlaması özellikle bu konuşmadan sonra oldu. Yaptığı yanlışı düzeltmek için Amerikalı gazetecilere verilen yemekte Moskova'yı saldırgan emeller beslemek ve Birleşmiş Milletleri havaya uçurmak niyetinde olmakla suçlayan gürültülü bir konuşma yaptı. Bundan başka komünistleri 5. kol olmakla suçladı. Aslında bunu ilk kez söylüyor değildi. Niales'e de limanlardaki durumun düzeltilmesi için alınması gerekli önlemleri maddeler halinde sıralayan uzun bir liste gönderdi. Çok çalışıyordu. Devletin dış güvenliğine kasteden hareketlerin durdurulmasına ilişkin yasa tasarısı üzerindeki çalışmalara katılıyordu. Bu yasanın bir başka adı da 9295 no'lu yasaydı. Komünistleri susturmanın zamanı geldi. Grevler, limanlardaki düzensizlikler, sokak gösterileri Amerika ile görüşmelerimizi engelliyor. Hükümet parlamentodaki çoğunluğu sıkıştırıyor ve oturumlar sabaha kadar sürüyordu. İkinci günün sonunda Bedia yemek yemek için eve geldiğinde Polin, ''Görünüşüm berbat.'' dedi. Bedia aynaya baktı. ''Gerçekten de sanki 65 yaşındaymış gibi görünüyorum. Oysa Temmuz'da 45'ime basacağım. İşte politika bu demek.'' Bu 9295 insanın ömrünü bile kısaltabilir. Heriot nasıl dayanıyor hayret. Komünistler birbiri ardı sıra konuşup duruyorlar ve aman tanrım neler söylemiyorlar. Marshall planı, süt tozu, Einstein, atom bombası, Lysenko, Daladier, Şirke, işçi ücretleri. Hele bir tanesi Sovyetler Birliği'nde fiyatların düşürmesine ilişkin bir yasayı baştan sona okudu. Bunun bizim yasa tasarısıyla ne ilgisi var anlayamadım. Oylamaya geciktirmek istiyor bunlar aslında. Çalışsınlar bakalım nasıl olsa çoğunluk sağlandı. 295'e 182. Oturumlar ateşli geçiyordu. Konuşmacıların ikide bir de sözleri kesiliyordu. Bedia de zaman zaman bağırıyordu. Moskova'ya, Moskova'ya, burası Polonya değil. La Rochelle milletvekili Kosna'nın konuştuğunu söylediklerinde büfedeydi Bedia. Hemen salona döndü. Dinlemem gerek onu. Dokerler diyordu Kosna. Silah yüklemeyi reddederek halkın istek ve iradesini dile getirmiş oldular. Savaş önlenebilir. Bunun için onu hazırlayanları gemlemek gerek. Dokerlerimiz Torres'le birlikte haykırıyorlar. Hayır, Fransız halkı hiçbir zaman Sovyetler Birliği'ne karşı savaşmayacaktır. Halkı korkutmaya çalışmanız boşunadır. La Rochelle'de CRS'leriniz tıpkı SS'ler gibi halkın üzerine saldırdı. Dalavericiler ellerini kollarını sallayarak dolaşırken dürüst, çalışkan emekçileri hapishanelerde çürütüyorsunuz. Tüm ülke destekliyor dokerleri. Yalnız Charente'de bir haftada 200 bin frank toplandı. Bedia bağırdı. Niye 200 milyon toplanmamış? Sol taraftan birisi de Bedia'ya bağırdı. Van Ko'nun paralarından haber versen. Bedia omuz silkti. Ne ilgisi var şimdi Van Ko'nun? Kosna konuşmasını bitirince Bedia bir iki kelimeyle de olsa onu yanıtlamanın iyi olacağını düşünerek söz aldı. Komünistler ülkenin demokratik çoğunluğuna fikirlerini zorla kabul ettiremezler. Bize boşuna söz ediyorlar dokerlerden. Dokerler aslında bir avuç komünist tarafından korkutulmuşlardır. La Roche'deki bütün karışıklıkları, daha önce havacılık sanayimizi baltalamada da aynı başarıyı göstermiş olan ve hepinizce pek iyi bilinen Lojan'ın yönetmiş olduğunu söylemek yeter sanırım. Güneybatı'nın gelişmekte olan bir limanını çöle döndürmek istemektedir bu adam. Durum yargı organlarına yansıtılmış bulunmaktadır. Bay Lojan'ın tüm bu eylemlerinde kişisel çıkar güdüsünün bulunmadığını sanırım aranızda ileri sürebilecek kimse yoktur. Bediye'nin sözünü bağırarak kestiler. Banko'nun neler ikram ettiğini anlatsanız da. Venezuela petrol hisse senetleri. Transok. Başkan sessizliği sağlayınca Bediye konuşmasını sürdürdü. Askerlerimiz Çin Hindi'nde tehlikelerle karşı karşıyayken komünistlerimiz burada dokerlere silah yükleme mi yakıştırıyorlar? Her gün böylesi sabotaj olaylarıyla karşılaşırken devletin güvenliğinden söz edilebilir mi? Kudurmuş bir kalabalığın V2 donanımlarını denize attığı birkaç gün önceki Nice olaylarını anımsatmak isterim. Nice milletvekili Barel, Bediye'nin sözünü kesti. Nice halkının davranışı ülkemiz güvenliğe yararına olmuştur. 9295 no'lu yasa tasarısına bir ek yapılmasını öneriyorum. 67. paragrafa şu sözler eklenmelidir. Halk tarafından denize atılan V2 çerçeveleri, denizden yapılacak savaş malzemeleri nakliyatını engelleyici olarak görülmemektedir. Sol taraftaki sıralardan alkışlar, gülmeler yükseldi. Bediye dudaklarını ısırmıştı. Gülünecek ne var bu sözde? Anlamıyorum Bay Barel, neden Nice halkından söz ediyor? Elektriklenmiş kalabalığın başında Bayan Madeleine Lancier ya da eğer böylesi daha hoşunuza giderse Bayan Madeleine Berti bulunuyordu ve hepinizin çok iyi bildiği gibi Bayan Berti profesyonel bir kışkırtıcıdır. Sağ sıralardan sesler yükseldi ve bir katil. Gerçekten de Berti'nin paraları nerede acaba? Komünistler bağırdılar, kahrolsun iftiracılar. Şaklayan bir tokat sesi duyuldu. Bu şiddetli şamarı RPF milletvekillerinden biri avukat yemişti. Berti'nin paralarının ne olduğunu soran da bu yerinde duramayan oynak avukattı. Direniş kahramanı olan yiğit bir kadını aşağılamaya nasıl cesaret edebilirsiniz? Vanko'dan ne kadar para aldınız? Başkanın milletvekillerini yatıştırma çabaları boşa gitti. Bediye kürsüden indi. Ortalık iyice kızışmıştı. Başkan, aşırı bir konuşma yapan milletvekili Dupre'yi bir oturum için salondan çıkarmayı önerdi. İç yüzüğe göre sözü Dupre'ye verdi. Kendinizi savununuz. İşte kendimi savunmak niyetinde değilim. Tersine birilerini suçlayacağım. Halkı yatıştırıp ehilleştirerek ona hakim olacağınızı sanıyorsunuz ama başaramayacaksınız bunu. La Police ve Saint-Nazaire'n dokerlerine selam olsun. Nice halkına selam olsun. Çek yolsuzluklarına bulaşanlar ağzımızı tıkamak istiyorlar ama susmayacağız biz. Dupre sonbaharda Vanko'nun muhasebesinde bulunan bir listeyi okumaya başladı. Bediye kuşkuyla kulak kabarttı. Giderler genel toplamı 2.859.000. Giacobbi ile yemek 12.000. Arjantin konsolu Su ve hanımıyla yemek 15.000. Milletvekili Bruce ile yemek 12.000. Bastit seyahati 600.000. Bediye ile yemek 12.000. Soldan gülüşmeler duyuldu. Anlatsanıza menüde neler vardı? Bediye gazete okuyormuş gibi yaptı. Dupre devam etti. Trippier 25.000. Generale otomobil 850.000. Yeni yıl için çikolata 81.000. Lutetia'daki yemekte elden 200.000. Gazetecilere 137.000. Fayar aracılığıyla Bediye'ye 250.000. Bediye kendini tutamadı bağırdı. Yalan bu. Sesi kendisini de şaşırttı. Benim değil bu ses. Böyle heyecanlanmam doğru değil. Kendime hakim olmalıyım. Bu Vanko ahmağı sanki işi politikacılık değil de tuhafiyecilikmiş gibi gelir gider defteri tutmuş. Fayar'ın bana General Pevers'den söz edişinin nedenini şimdi anlıyorum. Kısacası hak etmediğim bir acıyı çekiyorum. Bereket ki tek değilim. Listede bir sürü milletvekili var ve bunların arasında bazıları gerçekten dikkatsiz. Ama benim ne yerim var bu listede? Başkan Dupre'nin dışarı çıkarılmasını oya sundu. Çıkarılmasını isteyenler lütfen ayağa kalksınlar. Bediye fırlayıp ayağa kalktı ve büyük bir hoşnutlukla yalnızca komünistlerin oturduğunu gördü. Bay Dupre lütfen salondan çıkınız. Dupre kürsüden inmedi. Beni buraya halk gönderdi ve ben buradan bir yere ayrılmayacağım. Aynı yerde 8 saat durdu. 200 jandarma getirdiler salona. Komünistler Dupre'nin çevresinde halka oldular. İtişip kakışmalar, ardından yumruklaşmalar başladı. Jandarmaların Marie-Claude Vaillant, Couturier'in üzerine atıldığını gören komünistler koşup kadını korudular. Sehpalar, trabzanlardan koparılan parçalar uçuşuyordu havada. Bediye kenarda duruyordu. Bakan da o. Hem tehlikeliydi de karışmak. Komünistler arasında pehlivan yapılılar vardı ama görünüm ruhsal durumuna öylesine uygundu ki bir türlü oradan ayrılamıyordu. Gece geç saatlerde oturum yinelendi. Bir komünist daha konuşma yaptı ve Wehrmacht'ın yeniden kurulmak istendiğini anlatarak şöyle sürdürdü sözlerini. Kahramanlara çamur atmaya çabalayan Bay Bedia'yı dinledik burada. Lejeune'ı ya da Luc'ü tüm Fransa, Paris ayaklanmasının yöneticilerinden birisi olarak bilir. Gestapo'nun işkencelerine katlanan, Limoges'un özgürlüğe kavuşturulmasına katkıda bulunan Madeleine Lanciers'i, Maki'deki adıyla Fransa, halkımız çok sever. Bay Bedia daha az ünlü kişilerle uğraşsa iyi olur. Şimdi kendisine birkaç soru soracağım. Bay Bedia Van Gogh ile yediği yemekten sonra neden Çin Hindi'ndeki birliklerin takviye edilmesini istemiştir? Revue Asiatique neyin nesidir ve Fayar'ın rolü nedir? Bir aracı mıdır yoksa yalnızca ayakçı mı? Bay Bedia hangi koşullarla Venezuela Oil'ın hisse senetlerine sahip olmuştur? Neden burada Wehrmacht'ın yeniden kurulmasına karşı olduğunu söylediği halde Amerikan gazetelerinde buna karşı çıkanların yalnızca komünistler olduğunu yazmıştır? Ve son soru. Gazeteci Sablon içinde katil ve provokatörleri barındıran Transok Ajansı'nın gizlerini açıklamıştır. Bu ajanstan Bay Bedia hangi hizmetleri için ne kadar para almıştır? Eğer söyleyebileceğiniz bir şey yoksa bana yanıt vermeyebilirsiniz Bay Bedia. Ama şunu bilin ki halk sizden nefret ediyor. Yalnızca iftiracı değil, elleri de kirlenmiş bir insansınız siz. Bedia yerinden fırladı. Karşılık vermek istiyordu. Arkadaşlar onu tuttular. Bido konuşacak ve tüm ülkeye Pierre Van Gogh soruşturmasının durdurulduğunu açıklayacaktı. Komisyon suç sayılabilecek hiçbir şey bulamamıştı. Komünistler suçsuz insanlara kara çalmak istiyorlardı. Ama Bedia yine de bağırdı. Böyle bayağı bir uydurmaya karşılık vermeyi kendim için düşüş sayarım. Uğursuz 9295 sonunda kabul edildi. Bedia evine gitti, sıcak bir banyo aldı ve uyudu. Ertesi sabah kahvaltı masasına indiğinde Polen'i elinde bir lümanite ile gördü. Niye okuyorsun bu çirkef şeyi? Polin gözyaşlarını güçlükle tutarak hizmetçinin ücretinin arttırılmasını istediğini söyledi. Kendisi de ona bu sıralarda herkesin tutumlu olmak zorunda olduğunu söylemişti. Hizmetçi de bunun üzerine evet demişti. Herkes tutumlu olmak zorunda ama yalnız siz değil. Alın da bir okuyun kocanızın ne kadar parayı cebe indirdiğini ve lümaniteyi vermişti Polin'e. Herhalde kovmuşsundur onu. Değmez tatlım böyle bir şey yüzünden sinirlenmeye. Komünistler bana kara çalmak istediler ama Pino, Çek yolsuzluğu denen öykünün aslı astarı olmadığını tüm ülkeye açıkladı. Gerçi milletvekilleri arasında Brüse gibi dikkatli davranmayanlar yok değil ama benim hiç ilgim yok bu konuyla. Polin ağlamaya başladı. Niçin ağlıyorsun? İnan bana ağızlarını açamayacaklar artık. Polin duyulur duyulmaz bir sesle beni aldattığını ne zamandır biliyordum dedi. Bunu kabullenmiştim de ama artık korkuyorum senin için. Orospuların için gerçekten bu kadar çok paraya mı ihtiyacın var? Karısına nankör bir alçak olduğunu söylemek istedi Bedia. Kimin için çalışıyordu o böylesine eşek gibi? Kızı ve karısı için değil mi? Ama hiçbir şey söylemedi. Dehşetli bir yorgunluk duyuyordu. Polin odasına çekildi. Herhalde böğürüyordur şimdi. Keşke ben de aynı şeyi yapabilsem, ağlayabilsem. Sinirlerim perişan. Uzun süre tek başına oturdu yemek odasında. Sonra dadısı kızını getirdi. Bedia onunla biraz oynadı ama kız az sonra annesinin yanına kaçtı. Bedia hep yerinde oturmaya devam etti. Polin geldi sonra ağlayıp rahatlamış, kendine çekidüzen vermişti. Görüyorsun dedi Bedia barışçıl bir tonla. Dinlenmenin tadını çıkarıyorum. Şu 9295 tam bir karabasan oldu bizim için. Çığlıklar, kavgalar, salon yıkılıyordu sanki. Ama artık dinlenebiliriz, yasa kabul edildi. ''Ne yasası?'' diye sordu Polin kayıtsızlıkla. Az önce geçen sahne için kendini kınıyordu. Evet, kocası ahlaksız bazı kadınlara para harcıyordu ama bunun yüzünden evi cehenneme çevirmek doğru değildi. Yuvasını yıkılmaktan korumalı, kızını düşünmeliydi. ''Komünistlere karşı, biliyorsun neler yapıp duruyorlar. Grevler, sabotajlar, bir son vermek gerekti artık bunlara. Gerçekten ne var bugün gazetelerde meclisteki görüşmelerden başka? Hiç okumak istemiyor canım.'' Polin gazeteyi açtı. ''Genel grev, hayret. Hava gazımız hala kesilmemiş. İster misin sana bir kahve yapayım? Hiç iyi görünmüyorsun.'' 19. ayrımın sonu sayfa 207.